Hicr suresinin 1-13. Ayetlerinin tilavetini Kur'an-ı Kerim karilerinden Ahmet Nuayyine'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-fecr. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Fecre andolsun, 10 geceye, çifte ve teke. Akıp gittiği zaman geceye, bunlarda akıl sahibi olan için bir yemin var değil mi? Senin Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Yüksek sütunlar sahibi İrem'e ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. Ve kazıklar, ehramlar sahibi Firavun'a. O vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a ki onlar şehirlerde azgınlaşmışlardı. Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırıp artırmışlardı. Bundan dolayı senin Rabbin onların üzerlerine bir azap kamçısı yağdırıverdi.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Faziletlerin simgesi Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha. Bugün Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın kutlu veladet günü nedeniyle tüm İslam alemi ve Ehl-i Beyt aşıkları mübarek bir günü idrak ediyor. Bu kutlu veladeti fırsat bilerek sizlerle birlikte Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın faziletleri ve ahlaki özellikleri hakkında konuşacağız. Bugün Kerbela'nın büyük kahramanlarından Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın kutlu veladetidir. O mümine bayan ki takvası ile canından çok sevdiği ağabeyi ve yakınlarının şehadeti karşısında sadece sabır ve direniş yolunu seçti. Herkes tarafından ilim ve dirayetle tanınan, mübarek ismi İslam tarihinin önemli olayları ile özdeşleşen muhterem kadın. Her gün Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgi ve marifetinden yeni bir can bulurken, değerli babası Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın ilim ve belagatinden yararlanıp, muhterem annesi Resulullah'ın değerli kızı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın kucağında huzur bulan Hazreti Zeynep sallallahu aleyha, ismet, paklık, sabır ve direnişin sembolüdür. Böylece Zeynep-i Kübra, vahiy ışığı ve imamet ve velayet güneşin aydınlığında yetişerek, varlık dünyasının en yüce eğitmenlerin tealimiyle vücudunun şeceriye teyyebesi yetişti. Bu mübarek günü, başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıkları ve İslam dünyasına tebrik ediyoruz.
Zeynep-i Kübra göz açıp, göz açıp aleme.
Zeynep-i Kübra göz açıp, göz açıp aleme.
Hazreti Zehra sevinip, eledi zümzüme.
Hazreti Zehra sevinip, eledi zümzüme.
Ya Zeynep, ya Zeynep, kedemin mübarek. Kahraman-ı Kerbela, mevludun mübarek.
Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha hicretin 5. yılında vahiy ve keramet evinde dünyaya geldi ve doğumu ile birlikte Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ı sevince boğdu. Onlar Resulullah'tan tatlı torunu için bir isim seçmesini istediler. Resul-i Ekrem önce yeni doğan bebeği kucağına aldı ve masum ve tertemiz kız torununu görünce gözleri yaşla doldu. Ardından kulağına ezan okudu ve adını Zeynep olarak seçti. Zeynep sözcüğü Arapçada Zeyn ve Eb'den oluşuyor. Bunlar da sırasıyla ziynet ve baba anlamında olduğu için Zeynep kelimesi babanın ziyneti anlamındadır. Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha çocukluğundan beri Resulullah ve aile fertleri tarafından seviliyor, Hazreti Ali onu kucağına alarak
tatlı dille konuşuyor, Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha'da annelik aşkının en duru ve yoğun örneği ile aşkını kızı Zeynep'e sunuyor ve din ile Kur'an-ı Kerim marifetini sevgiyle birlikte ona öğretiyordu. Hazreti Zeynep'in önemli özelliklerinden biri sahip olduğu cesaretti. Bu yüzden ziyaretnamesinde Haşimilerin aslan kadını olarak tanınıyor. Ahlak ilmin önde gelenleri cesaret ve şecaat için 3 kademe belirlemişlerdir. Cesaretin birinci etabı başkalarından ve özellikle zorbalar ve güçlülerden korkmamak ve çekinmemektir. İkinci etabı birincide daha yüksek seviyededir ve bu da hava ve heveslere ve içgüdülere yenik düşmemektir. Fakat her ikisinden de daha güçlü ve üstün olan cesaret ise insanın hayatın med ve cezirlerinde kendini kaybetmemesidir. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha cesaretin her 3 kademesinde üstün güce ve iradeye sahipti. Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha çocukluktan itibaren anne ve babasının ibadetleri ve gece namazlarını yakından görmüştü. Bu yüzden kendisi de bizzat aynı şekilde geceleri uyumayıp Yüce Allah ile münacat ederdi. Zeynep Salamullah Aleyha kendi hanedanı gibi Kur'an-ı Kerim'den insanın yaratılışı ve hilkatin hedefinin kulluk ve kemalat ile erdemliğin zirvelerine ulaşmak olduğunu öğrenmişti. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Zariyat suresinin 56. ayetinde ben cinleri ve insanları başka değil sırf bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha da kulluk ve ibadet aşığı biri olarak en zor şartlarda bile ibadetten vazgeçmedi. Kulluk ve Allah'a tapma yolunda zirveye ulaşan bu büyük Müslüman kadının Yüce Allah ile saf ve temiz bir bağlantısı vardı. O Hazretin kulluk ve marifet konumunu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sözlerinden anlayabiliriz. Bizzat kendisi günahtan masum olan ve ilahi feyzin aracısı olan İmam Hüseyin Aleyhisselam, Kerbela kıyamında vedalaşıp düşman ile savaşa giderken kız kardeşine dönerek şöyle buyuruyor. Sevgili abla, beni gece namazlarında unutma ve gece namazlarında beni dua et. İmam Seccad Aleyhisselam da muhterem halası hakkında şöyle buyuruyor. Halam Zeynep, Kufe'den Şam'a kadar yol boyunca farz ve müstahap namazların tümünü kıldı ve bazı menzillerde açlık ve zafiyet nedeniyle oturarak namaz kıldı. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın en bariz özelliklerinden biri iffet ve takvasıydı. İffet ve takva, kadınlara en çok yakışan süs ve onlar için en pahalı ve kıymetli gevheridir. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha iffet dersini annesi Mutahhar Hazreti Zehra Salamullah Aleyha'nın yanında öğrendi ve en zor şartlarda bile iffetini sergiledi. Kerbela olayı ardından esaret dönemi boyunca ve de Kerbela'dan Şam'a doğru yolda tesettür ve örtünmesine özel dikkat eder ve hatta bazen mahrem olmayanların bakışlarından kendini korumak için yüzünü mübarek elleriyle örtüyordu. Ehl-i sünnet Müslüman bayanlarından araştırmacı ve yazar Bayan Ayşe Bint El-Şati bu konuda şöyle diyor. Zeynep gençliğin başında nasıldı? Tarih kaynakları Zeynep'in çehresini anlatmaktan çekiniyorlar. Zira kendisi evde ve yüzü örtülerek yaşardı. Biz ona perde arkasından bakamayız. Fakat o yıllarda o tarihten geçince Zeynep evden çıkıyor ve Kerbela'nın yürekleri dağlayan acısı onu bize gösteriyor.
məgər oxu zikrullah yəni təvəssül eləyin buyurub əmmə Ya Zeynəb, ya Zeynəb qədəmin mübarək qəhrəman Kərbəla mövludun mübarək
Maalesef günümüzde ve dünya çapında sömürgeciler ve kültürel saldırganlar kadınların iffet ve hayalarını hedef almış ve bu yolda toplumları laubalilik ve dinsizliğe sürüklemeye çalışıyorlar. Onlar kadınların iffet ve hayalarını yok ederek toplumları fesada sürüklemekle şeytani isteklerine ulaşmaya çalışıyorlar. Müstekbirler eğer din ve mezhebi yok etmek istiyorlarsa her şeyden önce kadın ve erkeklerden iffet, haya ve takvayı almaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Kadınlar iffet ve haya dersini Resulullah'ın torunu Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'dan öğrenebilirler. Evet, kadın alimi olabilir, arife olabilir. Siyasi ve etkin olabilir ve aynı zamanda iffet ve hayasını da koruyabilir. Tıpkı Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha gibi. Birçokları günümüz dünyasında kadınların toplum içinde kendi insani konumlarını elde ederek üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirdiklerini düşünüyorlar. Oysa meşhur tarihçi Will Durant, Batı dünyasında kadınların 19. asrın başına kadar kendi birçok haklarından mahrum olduğunu belirtmektedir. Fakat mukaddes İslam dini kendi doğuşunun ilk başından itibaren kadınları kendi insani hukuk ve kerametiyle müjdelemiş. Bunun için de İslam tarihinde tüm insanlığa örnek kadınların ortaya çıktığını ve insanların hak ve hakikat yoluna davet edilmesinde büyük çabalarda bulunduklarını görmekteyiz. Nitekim bugün mübarek veladetini idrak ettiğimiz Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, İslam tarihinde ortaya çıkmış ve tüm dünya özgürlükçüleri tarafından tanınan bir üstün kadın olmuştur. Zeynep Salamullah Aleyha evlilik çağına geldiğinde kuzeni, amcasının oğlu Abdullah bin Cafer ile nikahlandı. Abdullah aile asaleti bakımından özel bir konuma sahipti. Babası Cafer bin Ebi Talib, Resulullah'ın amcası oğlu ve Hazreti Ali aleyhisselamın kardeşiydi ve Mute Muharebesi'nde şehit oldu.
Tahran Radyosu.
Abdullah'ın annesi Esma binti Ümeys, yıllarca Habeşistan'da Allah rızası ve vatanından uzak, büyük zorluklara katlanan fedakar bir kadındı ve eşinin şehadetiyle sabır ve direnişte bir üst seviyeye ulaştı. Yüce düşüncelere sahip olan Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, eşi Abdullah ile evlenince sadece tek bir şart koştu. O da, hayatı boyunca kardeşi İmam Hüseyin aleyhisselamın yanında olmaktı. Eşi Abdullah da bu şartını kabul etti. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın bir diğer seçkin özelliği ise fedakarlık ve özveride bulunmasıdır. Bu büyük bayan Kerbela olayında kendisine düşen su payını da çocuklara veriyor, Kufe'den Şam'a kadar esaret yolunda kendisi aç ve susuz iken gösterdiği fedakarlığı İmam Seccad aleyhisselam şöyle anlatıyor. Halam Zeynep kendisine verilen yemek payını çocuklar arasında paylaşıyordu. Zira bize her gün bir ekmek verilirdi. Aslında Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın en büyük cömertliği adeta her şeyini Allah yolunda feda etmesiydi. Hazreti Zeynep'in yaşamındaki zorluklar ve acı olaylarda ister muhterem annesinin hastalığı, babasının şehadetiyle sonuçlanan kılıç darbesi alması, kardeşinin de şehit olmasına neden olan zehirlenme olayı ve en sonda da Kerbela olayında tüm Ehl-i Beyti erkeklerinin şehit olma olayında bir hemşire gibi geride kalanların acılarını merhem olduğu için o Hazretin mübarek veladet günü İran takviminde Hemşiriler Günü olarak kayda geçmiştir. Necmettin Ebu'l-Hasan Ensab el-Talib'in adlı kitabında şöyle yazıyor. Zeynep Salamullah Aleyha birçok iyi fırsatlar, değerli ve muazzam vasıflar ve seçkin özellikleriyle diğerlerinden üstün konumdaydı. Onun saadet getiren ahlakı ve davranışları, bariz ve övünülen ahlakı vasıfları ve de pek ve tahir faziletleri onu diğerlerinden ayırıyor. Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha tüm zaman kesitlerinde zulme karşı baş kaldıran özgürlükçü tüm kadınlar ve erkeklere tam bir örnek teşkil ediyor. Hazreti Zeynep dün, bugün veya yarına ait bir kişiliğe sahip değildir. Zira insani keramet, Allah'a kulluk, adalet taleplik ve şerafet sadece bir toplum veya belirli bir zaman dilimine ait değildir. Büyük ve değerli insanlar, tarih ötesi bir varlığa sahipler. Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha da nübüvvetin ve imametin nurundan en fazla payı alan ender kadınlardan biridir. Değerli dinleyiciler, bir kez daha bu bereketli veladeti, Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha'nın kutlu veladetini tüm hakikat severlere tebrik ederken, Yüce Allah'tan hepimize bu büyük ve değerli bayanın yaşam tarzı ve siyeriyle tanışma ve kendi yaşamımızda uygulamayı nasip etmesini diliyoruz. Ayrıca bu münasebetle hastalara sevgi ve şifa dağıtan tüm hemşerilerin de gününü tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, faziletlerin simgesi Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha adlı programımızı dinlediniz. Arzu ettiğiniz takdirde bizleri parsde.ir adresinden takip edebilir, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebilir ve görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haft Evrang.
Değerli dinleyiciler, Haft Evrang programının bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu programda Ketuli müziğini tanıtacağız sizlere.
Programda birkaç dakikalığına Gülistan ilinin kavimlerinin müziğine konuk olmak istiyoruz. İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Gülistan ili, İran'ın farklı etnik gruplarının kültürel çeşitliliğine sahiptir. Programda çoğunluğu Aliabad-ı Ketul şehrinde yaşayan Ketul etnik gruplarına uğradık.
Gülistan ili tarihi geçmiş, etnik çeşitlilik, coğrafi genişlik vesaire. Sayesinde zengin ve çeşitli müziklere sahiptir. Bu ilde 3 tür müzik yaygındır. Mazandarani müziği, Ketuli müziği ve Türkmen müziği. Mazandarani müziğinden daha önceki programlarda detaylı olarak bahsetmiştik. Bu programda size Ketuli müziği hakkında daha fazla bilgi vermek istiyoruz. Çünkü Ketuli müziğinin ana vatanı Gülistan ilinin doğusunda ve Aliabad-ı Ketul şehrindedir.
Ketul bölgesi Teberice konuşanların bulunduğu bölgenin en doğu kısmı olarak sayılmaktadır ve Türkmen sahla ve Horasan'a yakınlığı kültürel ve sanatsal zenginliğini arttırmıştır. Ketuli müziği farklı makamları içeren enstrümental ve vokal olmak üzere iki türe ayrılır. Aşk şiirleri, Ehl-i Beyt'e övgüler, tarım ve hayvancılıkla ilgili ritüel törenler bu yörede en önemli konuların başında gelmekte olup, çalgıları da genellikle yörenin doğal unsurlarına dayanmaktadır.
Ketuli vokal müziği, herayi, raste makam ve kellekeş olmak üzere üç ana makama dayanmaktadır. Bunların her biri mikro makamları yani küçük makamları içerir. Şarkı makamlarının doğduğu yerin ormanlarda olduğunu ve bu makamların şarkıcıları ve müzisyenlerinin geçmişte çobanlık yaptığını bilmek ilginçtir.
Çok eski zamanlardan beri Ketuli müzisyenlere bu üç ana makamı bireysel zevke göre ve icra ederken cümlelerin ne kadar uzun veya kısa olduğuna göre doğaçlama geleneğine dayanarak çalarlardı. Rast makamları daha ivmeli, daha hızlı ve daha kısadır ve herayiler ve kellekeşler ise daha uzun, daha ağır ve cümleleri rast makamlarındakilerden daha uzundur. Dolayısıyla herayi Ketuli şarkılarının giriş ve ön sözüdür. Ardından rast makamları ve ardından kellekeşler Ketuli müziğinin zirvesidir. Şimdi Ketuli müziğinin herayi makamındaki bir bölümünü dinleyeceksiniz. Güzel Ketuli müziği herayi makamında dinlemiş oldunuz. Bu müzik size Ramazan Şikarçıyan'ın sesiyle sunuldu.
Ve şimdi sıra Ketuli enstrümantal müziğine geldi. Bu müzik türü 3 kategoriye ayrılabilir. Birincisi, kutlamalarda icra edilen parçalar dizisidir. Genellikle düğünlerde, gençler arasında, güreş maçlarında ve at yarışlarında neşeli temaları ve hızlı ritmi olan bu çalgı eşlik ederler. İkinci kategori ise herayiler, rast makamları ve kellekeşlerin tamamını içeren şarkı makamlarına karşılık olarak dutar, ney ve kemençe gibi çalgılarla icra edilir.
Tahran Radyosu.
Üçüncü grup ise sözsüz parçalardır ve gizli bir anlatı içerir. İrfani, epik ve romantik bir atmosfer içerirler. Veresaki, Zarinci, Şoturnaz, Garip ve Yar Hatice gibi şarkılar sözsüz müziğin önemli örnekleridir. Şimdi Muhammed Rıza Berzger'in dutar çalımıyla Veresaki şarkısını dinleyeceksiniz. Değerli dostlar, şimdi Ketürlü müziğinin başlıca çalgılarını tanımak istiyoruz.
Ketül bölgesinin göçmenlere açık olması çeşitli enstrümanların önünü açmıştır. Ney ve dutar ve onlardan sonra kemençe, Ketürlü müziğinin ana enstrümanları olarak kabul edilir. Yapı olarak Ketürlü ney, Mazenderan lelevasi ve Türkmen yedi bekumun bir bileşimidir. Ketürlülerin dağlardaki yaşamını, hayvancılık ve tarıma dayalı yaşamı gösteren uzun bir çalgıdır ve ney çobanların doğa ile mücadelesini anlatır.
Ketul dutarı küçük ve büyük kase olmak üzere iki tipte Kuzey Horasan'ın dutarları gibidir. 11 perdeli olan bu çalgı Türkmen çalım tarzına daha yakındır. Şimdi Ketullu sanatçı Seyit Cevat Hüseyin'in dutar çalımını dinleyeceksiniz. Ketul kemançası ayrıca küçük ve büyük bir kase içerir. Üç telli olan bu çalgı Ketulli kimliğini korurken Mazenderani ve Türkmen icrasına yakındır.
Aslında Ketul bölgesinin müziği Türkmenlerin yaşadığı bölgelere ve Kuzey Horasan'ın Kürt ve Türk kavimlerine yakınlığı ve tabii Sistani kavimlerin varlığı nedeniyle farklı kültürlerden etkilenmiştir ve dinleyicilere ve yerel müzikseverlere rengarenk ve çeşitli müzikler dinletir. Programımızın sonunda Gole Rana Derene adlı mutlu eden Ketülü müziğinin dinleyicisi olacaksınız.
Sang zanden bolin emohre goleran ای گل نادرینه بالا بالا دارینه یمین الهان دارینه ای گل نادرینه.
Değerli dinleyiciler, Heft Evrengi adlı programımızın sonuna geldik.
Bizleri parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kal.
Haydi samona mona غریب یاری غریب غریب یاری غریب یاری نبنده گل رنا دارینه غریب یاری بپا داری نبنده گل رنا دارینه غریب یا پنید منی دلایه غریب غر کنده جان شنده بلایه گل رنا دارینه ای گل رنا دارینه بلند بالا دارینه همین الهان دارینه ای گل رنا دارینه.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seri sohbetimizin 8. bölümünde birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi Fars eyaletinin doğal güzellikleri ve tedavi amacıyla başvurulan noktaları sizlere aktarmaya çalışacağız.
Sağlık turizmi ve tedavi ya da medikal turizm, ülkelerin turizm alanındaki fırsatlarından ve potansiyellerinden sayılır. İran'da doğal güzellikleri, dört mevsimli iklimsel özellikleri, ılıcaları ve kaplıcaları, maden suyu kaynakları ve benzeri doğal zenginlikleriyle bu alanda büyük kapasiteye sahiptir.
Fars eyaleti kaplıcaları ve maden suyu kaynakları ile bilinen bir eyalet olarak doğa turizmi alanında büyük potansiyellere sahiptir.
Fars eyaletinin antik kentlerinden biri de Nehriz'dir. Arkeologların bu şehirde yaptığı arkeolojik araştırmalarda bu bölgede Ahameniş dönemi balçık levhalar bulundu. Bu da bu şehrin kuruluşuyla ilgili bilgilerin kazanılmasına yol açtı. Bu tarihi bölgenin kuzey bölgelerinin iklimli ılımlı ve güney bölgelerin iklimi ise sıcaktır. Bu yüzden Nehriz'i ziyaret etmenin en uygun zamanı serin günler ve soğuk mevsimlerdir.
Babişe, Çeşme Berenzar, Bidbehum, Cami Kebir, Ulu Cami, Cami Sagir Camisi, Tarem Şelalesi, Rudhol Köyü, Bahtegan Gölü ve Taş Gölü bölgenin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerinden sayılır. Nehriz bölgesinin görülmeye değer alanlarından biri de Pelengan Şelalesidir. Pelengan ya da Teng Pelengan bölgesi yemyeşil ve güzel bir alan olarak Nehriz şehrinin doğusundan 21 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Zagros Sıra Dağları'nda yer alan iki sıradağın kuşatmasında olan bu güzel vadi gelincik gibi ilkbahar çiçeklerine bürünmüştür.
Teng Peleng Vadisi incir, selvi, söğüt ve yaban bademi ağaçlarıyla doludur. Bu ağaçlar ise bölgeye çok güzel bir görüntü kazandırmıştır. Bu güzelliğin yanı sıra çok hoş bir iklimde bu bölgeyi tam bir eğlence mekanına dönüştürmüştür. Pelengan Nehri'nin akmasıyla bu vadinin güzellikleri tamamlanmış sayılır. Bu nehir ise Beşer kaynağından akmaya başlıyor.
Nehrimizin güneybatısından 20 kilometre mesafede bulunan Sultan Şehbaz Dağı eteğinden kaynaklanan Pelengan Pınarı ise Nehriz şehri etrafındaki incir, nar ve badem ağaçlarını doyurmaktadır. Pelengan bölgesi özellikle de ilkbahar ve yaz mevsimlerinde turistlere hizmet vermektedir. Ayrıca bu bölge doğa gününde Nehriz şehrinin asıl eğlence ve toplanma mekanı ve bölgesi sayılır.
Şeşpir Pınarı, Erdekan şehrinin 15 kilometre uzaklığında, Bereşne köyüne 8 kilometre mesafede bulunmaktadır. Şeşpir Pınarı, dağın çatlağından çıkıp, biraz ilerleyerek Şeşpir adıyla bilinen göle dökülmektedir. Bu gölden de dışarı akan bu su, Şeşpir isimli önemli nehrinde kaynağı sayılmaktadır. Zagros yüksekliklerinde eriyen karlar farklı katmanlara geçerek sonunda bu pınar vasıtasıyla yeryüzüne akıyor. Pınarın etrafında yüksek ağaçlar ve yemyeşil bir alan insanı büyülüyor. Bölgenin hoş iklimi ise insanı bu doğal mekandan yararlanmaya davet ediyor.
Şeşpir kaynağının yakınında dağın ortasında Gacarlar döneminden geriye kalan bir taş yazıt göze çarpmaktadır. Bu tarihi eser ise bu pınarın tarihi dönemlerde bilindiğini gösteriyor. Şeşpir Gölü de bölgenin zengin balık avlak alanlarından biridir. Bu gölün suyu ise akarak bölgenin ovaları, tarlaları ve bostanlarını suluyor, nihayetinde Erdekan Nehri'ne katılıyor.
Şeşpir Gölü, güzel görünüşü yüzünden denizlerin gelini lakabını da taşıyor. Yerel halk ise bu pınara değer verip onu kutsal sayıyor. Halk arasındaki anlatılanlara göre 6 kutsal kişi ve imamların evlatlarından dağın ortasındaki mağaraya girip artık çıkamıyorlar. Bu hadisenin ardından dağın ortasından bir pınar akmaya başlar. Ardından Kaçarlar döneminde bölgede Şeşpir yani altı pir olarak ün yapar.
Şeşpir pınarına yaklaşıldığında hacetlerin alınması için yakılan mumlar göze çarpıyor. Son yıllarda ise bu pınarın yakınında balık yetiştirme havuzları ve mineral su fabrikası da yapılmıştır. Bu tesisler ise sularını Şeşpir pınarından temin ediyorlar. Pınarın etrafında ise misafirlerin ağırlanması için çardaklar yapılmıştır. Şeşpir gölünde yüzmek ise ölümcül olabilir. Bu yüzden bölgede bu yönde uyarılar yapan tablolar bulunmaktadır.
Fars eyaletinin önemli doğal bölgelerinden biri de Kazirun şehridir. Kazirun şehri verimli toprağı, zengin yeraltı su rezervleri ve akiferleri, doğal çeşitliliği ve bitki örtüsüyle geçmişte şehri sebz yani yeşil kent olarak tanınıyordu. Bu özellikler Kazirun şehrini ve bölgesini Fars eyaletinin incisine dönüştürmüştür. Kazirun bölgesinin doğal ve turistik cazip noktalarıyla farklı mevsimlerde misafirlere ev sahipliği yapıp onların huzurlu anlar yaşamalarına yardımcı olur.
Kazerun şehrinin cazip yanları arasında yaz aylarında göllerde ve nehirlerde yüzmek, sonbahar mevsiminde narinciye bağlarına gitmek, kış aylarında nergis çiçeklerini koklamaya değinmek mümkün. Tikap Gediği, Hekimbaşı Şelalesi, Perişan Gölü, Dadin Pınarı, Bağnazar, Berem Ovası ve Nergislik alanlar bölgenin diğer turistik ve cazip alanlarından sayılır.
Kazerun'dan 15 kilometre mesafede bulunan Sarsan Pınarı'da Tengçugan bölgesinde bulunan bir başka cazip doğal noktadır. Tengçugan Gediği'nde bulunan pınarlar ve doğal manzaralar bu bölgedeki çok değerli potansiyel turistik bölgelerden sayılmaktadır.
Bölgenin bir başka su kaynakları arasında Dadin Pınarı'na değinmek mümkün. Bu pınar Dadin köyünde Kazerun güneyinden 50 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Cereh ve Baradeh bölgesinde bulunan bu pınar bir dönem kral yolu üzerinde yol açmış ve bugünlerde de Kazerun şehrinin turistik bölgelerinden sayılır.
Fars eyaletinin bir başka antik kenti de Mevdeş'tir. Mevdeş't kenti eyalet merkezi Şiraz'ın güney tarafından 40 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu bölge antik İran'ın kültür ve medeniyet beşiği sayılmaktadır. Bu bölgedeki tarihi ve antik kanıtlar ve eserler binlerce yıllık geçmişe işaret ediyor. Mevdeş'te yapılan yolculuk eşsiz bir geçmişe yolculuk deneyimi olacaktır.
Mevdeş şehri ve bölgesi Persepolis, Nakş-ı Rüstem, Nakş-ı Recep, Estar tarihi kenti, ayrıca Teng Bostanek veya Kabyolan Cennet gibi tarihi ve doğal noktalara da ev sahipliği yapmaktadır. Bu şehrin hatta İran'ın en cazip tarihi ve doğal noktalarından sayılan Persepolis, Antik İran'ın görkemli ve güçlü kraliyetlerinin, örneğin Ahamenişiler ve Sasanilerin özelliklerini yansıtmaktadır. Bu tarihi binayı ziyaret edenler, antik İranlıların kültürü, tarihi, dehası ve sanatı ve geleneklerini daha yakından görme şansını bulmuştur.
Bölgenin bir başka doğal cazip noktalarından biri de Mevdeş'teki korunmuş bölgede Saadet şehrin güneybatısından 18 kilometre uzaklıkta Sivend ve Saadet şehir arasında yer alan Ebul Mehdi Pınarı'dır. Bu mekan çok güzel doğal görüntülere sahiptir. Bu pınarın en önemli özelliği el değmemiş doğası ve yemyeşil ortamıdır. Bu pınarlık alan yaklaşık 40 hektarlık alana yayılmıştır. Buradaki daimi pınarlar bölgeyi yemyeşil yapmış. Yüksek ağaçlar ise uygun bitkisel örtüyle harmanlanarak doğal bir cazibenin oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Mevdeş'in ülke genelinde tanınan Yekoyek Gıda Fabrikası'nın yakınında ise Bonap Kadirabad adında bir pınar vardır. Etrafı ağaçlar ile sarılmış bu pınarlık alan Saadetabad halkının turistik ve uğrak mekanıdır. Hali hazırda da misafirlerin uğrak noktası sayılır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Turizmi isimli seri sohbetimizin 8. bölümünü dinlediniz.
Tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Muhterem dinleyiciler, İsmail Hüsna isimli sohbetimizin 82. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlere kısaca icat etmek, örneksiz ve modelsiz olarak bir şey yapıp ortaya koymak, bir konuda ilk olmak anlamına gelen el-bedi hakkında konuşacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Allah Teala'nın evrende yaşanan her şeyi anlatırken semavi Kur'an-ı Kerim'de sahip olduğu Esma-ül Hüsna'ya işaret ediyor. Ve her şeyi o konuya uygun olan kendine özgü belirli bir isme atfettiğini belirttik. Ancak bazen bu isimlerin bazılarının anlamlarının görünüşte birbirine benzer olduğu görülüyor. Örneğin yaratılış konusunda Halik, Bari, Fatır, Falık ve Bedi gibi mübarek isimlerin görünüşte eş anlamlı oldukları sanılıyor. Fakat yine geçen sohbetlerimizde belirttiğimiz gibi bunların her birinin anlam olarak özellikleri ve işlevleri vardır.
Örneğin Halik ölçülü ve takdir üzerine yaratan, Bari eşyaları eksiksiz ve tamamen uyumlu yaratandır. Yani iyi bir bina inşa etmek için önce becerikli bir mühendisin planlı tasarlaması, ardından ustanın bina yapması gerektiği gibi Halik de onu takdir eder ve Bari de inşa eder. Fatır ise yaratılış konusunda bir diğer Esmaül Hüsna olarak benzeri görülmemiş bir şey icat ve yaratmak anlamına gelir. Sanki bu isimle yokluğun karanlık perdesi aralanır ve bir canlı varlık dünyasına ayak basar.
Falik ise iki kez En'am suresinin 95 ve 96. ayetlerinde tohumları ve çekirdekleri yarıp, karanlığı yarıp, sabahı çıkaran tabirleriyle zikredilmektedir. Felek ise bir şeyi yarmak ve bir şeyi diğerinden ayırmak anlamındadır. Bu tabirin bitkilerin yeşermesi için kullanılması Allah'ın emriyle tohumların kabuklarının tüm sertliklerine ve kalınlıklarına rağmen yaranması ve içinden çok zarif ve latif bir filizin çıkmasıdır. Aslında bitki tohumlarının filizlenme sırasında yarılması, bitkinin yaşamındaki en güzel ve en hassas anlarından biridir ve tıpkı insanın doğum anına benziyor. Bu hassas anlar Allah Teala'nın gücünün en hayret vereceği boyutlarından biridir. Aslında bu çok zarif olan filize tohumun sert kabuğunu yarmak ve topraktan baş kaldırarak hayatına devam etme gücü veren Allah'ın Falık isminin gücüdür. Bu tıpkı cenine annesinin rahmindeki karanlıktan çıkma gücünü veren güçtür. Ve bedi ise örneksiz ve modelsiz olarak bir şeyi yapıp ortaya koymak, bir konuda ilk olmak anlamında. Bedi, Yüce Allah'ın mutlak ilmi ve gücüne delalet ediyor.
Bedi ismi şerif bir şey daha önce hiçbir örneği olmadan var etmek demektir. Bu yüzden Arap dilinde yeni kazılan kuyuya da bedi denir. Ayrıca bedi eşi ve benzeri olmayan da demektir. Yüce Allah tevhid ilkesine göre bizim düşünebildiğimiz ve tasavvur edebildiğimiz şeylere hiç benzemediği için mutlak bedidir. Diğer yandan bedi yenilikçi anlamında olduğu ve Yüce Allah'ın da eşyaların
mübde'i olduğu ve ezeli ilim sahibi olduğu için her şey daha önce hiçbir geçmişi olmadan ve aletlere, maddeye, mekana ve zamana ihtiyacı olmadan yaratmıştır. Öyle ise dünyalara hayat veren Yüce Rahman yenilikçi ve mübdidir ve ezelden ebede kadar ve bedi olmuş ve olacaktır. Bu da Allah'ın büyüklüğü, azameti, ihtişamı ve onurunun açık sembolüdür.
Bedi mübarek ismi hem Kur'an-ı Kerim ve hem Nebevi hadislerde geçen mübarek Esmaül Hüsna'lardan biridir ve daha çok daha önce var olmayan varlıkların yaratılışı hakkında gelmiştir. Nitekim Bakara suresinin 117. ayetinde şöyle okuyoruz. O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi, ona sadece ol der. O da hemen oluverir. Bediyu semavati vel arz, yani gökleri ve yeri herhangi bir model olmadan yaratan demektir. Muhakkak eğer göklerde ve yerlerde herhangi bir model önceden olsaydı, kesinlikle bedi olamazdı.
Rivayetlerde belirtildiği üzere Sedir Sedefi adında bir kişi İmam Muhammed Bakır aleyhisselamdan Bediüs semavati vel erz hakkında soru sormuştur. İmam Bakır aleyhisselam da soruya karşılık şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah her şeyi kendi ilmi ve yenilikçiliğiyle yaratmıştır. Eski bir örnek veya plan ortada yokmuş. Gökler ve yerleri yeni yaratmıştır. Halbuki ondan önce ne gök vardı ne de yer.
Bedi ismi mübarek hakkında söylenebilecek ilginç konu ise bazı yorumculara göre dünyadaki tüm varlıkların bedi olmasıdır. Zira dünyada diğer bir şeye aynen benzeyen hiçbir şey bulunmaz. Örneğin her insanın parmak izi başka birine asla benzemez. Hatta aynı olan ikizlerde de bu fark bulunuyor. Siz bir ağaçta tıp atıp benzeyen iki yaprak bulamazsınız. Bu yüzden bilimsel açıdan önemli oranda ispatlanan bu konuyu kabul ederek tüm yaratılış dünyasının irili ufaklı her şeyin bedi olduğu söylenebilir.
İnsanoğlu Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak yeryüzünde refah ve kalkınmanın ve de onu en iyi şekilde kullanmanın ve yenilenmesinin Cenab-ı Hakk'ın rıza ve hoşnutluğuna sebep olacağını biliyor. Zira o yeryüzündeki tüm canlıları ve olayları insan için yaratmıştır. İnsan Allah'ın bu nimetlerini kullanarak ihtiyaçlarını gidermek ve kendi refah ve mutluluğu için her gün yeni şeyler yaratmaya çalışıyor. Fakat Resulullah'ın din ve sünnetinde yenilikçi olamaz ve bidat yapamaz.
Bidat yeni bir şey demektir ve dinde olmayan bir şeyi ona nispet vermek ve dine dahil etmek ise bidattır. Allah insanın yaratıcısı ve her şeyin yaratıcısı olduğu için insanı en iyi bilen ve onun bütün kabiliyetlerini göz önünde bulunduran O'dur. Bu yüzden sade O yasalları ve şeriatı belirleyebilir. Kur'an-ı Kerim Mülk Suresinin 14. ayetinde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.
Bu yüzden din ve şeriatte olmayan ve onun onayı olmadan her şey batıl ve kabul edilemezdir. Ve iman sadece Allah ve Resulünün emirlerine boyun eğmekle tecelli eder. Allah'ın dini içine bir şey eklenmeyecek, bidat yapılmayacak kadar mükemmel ve eksiksizdir. Ve muhakkak ki görünüşte iyi ve güzel olan bir amel, dinde zaruri olsaydı onun yapılmasını emrederdi.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.apasude.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@ws.irib.ir adresinden programlarımız hakkındaki yönleri ve eleştirilerinizi iletebileceğini hatırlatmak istiyoruz. Bugünkü sohbetimizi Semat duasının Yüce Allah'ın mübarek isimlerinin çokça tekrarlanan bölümüyle bitiriyoruz.
Ey Allah'ım, ey şefkati bol olan, ey ihsanı bol olan, ey gökleri ve yeri yaradan, ey büyüklük, rafet ve sevgi sahibi, ey merhametlilerin en merhametlisi. Tefsiri ve batınını senden başkası bilmeyen bu isimler hakkına Muhammed ve hanedanına selam gönder ve sana layık olan şekilde bana davran ve benim hak ettiğim gibi değil ve işlediğim ve işleyeceğim günahlarımı affet ve bana helal rızkını genişle. Beni kötü insan ve kötü komşu ve kötü dost ve kötü padişahın azabından koru. Sen istediğin her şeye kadirsin ve her şeye alimsin. Duamı kabul eyle ey Rabbul Alemi.
İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı sunmak istiyoruz. Nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatı. Bu podcast'te bunu adım adım anlatacağız. Bu podcast'te yıllardır bir kenarda kalmış ve pek anlatılmamış belgelere, anılara ve raporlara bakacağız. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz www.iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Birlikte zamanda geriye yolculuk yaparak bir zamanlar Roosevelt olarak adlandırılan sokağın yüzlerin en önemli siyasi olaylarından birine nasıl sahne olduğunu ve diplomatik bir kurum olması gereken Büyükelçiliğin CIA'nın istihbarat ve casusluk faaliyetlerinden üstü haline nasıl geldiğini izliyoruz. Roosevelt Caddesi istasyonu resmi belgelere, birinci elden anılara ve basın haberlerine dayanarak olayların tarafsız bir şekilde yeniden okunması ve analizi için bir fırsat sunuyor. İran'ın tarihi hafızasına ikinci devrim olarak geçen olayın belgesel anlatımı. Roosevelt Caddesi istasyonu podcast'ının bir bölümüne de geçmeden önce İran Radyosu web sitesinde ve sosyal ağlardaki iranradio.ir adresli sayfalarda bu serinin arşivine ve size ücretsiz olarak sunulan diğer çeşitli podcastlere erişebileceğinizi hatırlatmak isterim. Herhangi bir yorumunuz veya öneriniz varsa lütfen bizimle paylaşın. Şu anda Roosevelt Cadde İstasyonu podcastının bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Sonunda Washington'un korktuğu gün geldi. Washington'un kabusu gerçeğe dönüştü ve Pehlevi rejimi göz açıp kapanıncaya kadar çöktü. Sovyetler Birliği ile rekabette İran'ı arka bahçesi olarak gören Amerika, bu toprakları kaybetmiş olarak buldu. Artık Amerika'nın İran üzerindeki nüfuzu en fazla Doğu güçlerinkileri ile aynı seviyedeydi. İslam devrimi ise ne Doğu ne Batı sorgununu kendisini gerçek haline getirmişti. 11 Şubat 1979 akşamı durum Amerikalıların lehine değişti. Büyükelçiliği korumakla görevli olan İran askeri göçlerinden büyükelçiliği terk etmesi üzerine Amerika'nın İran'daki son büyükelçisi William Sullivan büyükelçiliğin üst düzey üyelerini topladı. CIA istasyon şefi, askeri ataşe ve deniz piyadeleri komutanının da katıldığı toplantıda Sullivan, halkın silahlı olduğunu ve büyükelçiliğe her an saldırı düzenlenebileceğini uyarıcı bir tonda duyurdu. Derhal tüm gizli belgelerin imza edilmesini emretti. 3 gün sonra 14 Şubat sabahı saat 10 civarında bu tahmin gerçekleşti. Karakolda görevli deniz piyadelerinden biri, büyükelçiliğin önündeki sokaktaki alışılmadık sessizliği fark etti ve bir şeylerin olacağını anladı. Yarım saat sonra askeri üniformalı bir grup silahlı adam büyükelçiliğin doğu duvarından atladı. Roosevelt Caddesi'ndeki demir kapı bir silah sesiyle kırıldı ve daha fazla güç büyükelçilik binasına girdi. Kamyonlar da geldi ve kapıya daha fazla insan bıraktı. Deniz piyadeleri önce göz yaşartıcı gaz atarak saldırganların ilerlemesini engelledi. Ardından konsolosluk binasına sığındı. Ancak saldırganlar sonunda büyükelçilik binasına girmeyi başardılar ve çok sayıda Amerikalıyı da tutukladılar. Amerikan deniz piyadeleri ana binaya çekilirken bir kurşun başçavuş Richard Noble'in koluna isabet etti. Ancak elçiliğin kooperatif binası ve kafeteryasında durum daha karmaşıktı. Yemekhanedeki siviller mutfağa sığınmıştı. Deniz piyadeleri teslim olduklarında yanlarında olmaması için silahlarını saklamakla meşguldüler. Teslim olma anında Golamali Kord isimli garsonlardan biri kurşun yarası ile hayatını kaybetti. Hinojos adlı bir tüfekçi teslim oluyoruz diye bağırmaya çalıştı. Çatışmayı sona erdirmek için harekete geçtiler ancak çatışmalar yoğunlaştı. Bir kurşun cama isabet etti ve bir garson daha yere düştü. Elçilik binası, muhafız kulübesi ve yemekhanenin yıkılmasının ardından sıra konsolosluk binasına geldi. Saldırganlar bu kez daha yoğun ateş açarak büyükelçiliğin dış dünyayla bağlantısını kesmek için telekomünikasyon binasının çatısına çıkıp şifreleme cihazlarını imha ettiler ve büyükelçiliğin telefon hatlarını ve jeneratörünü devre dışı bıraktılar. Saat 11.40'da son elçilik kulesi de düştü. Sullivan'ın kimliğinin tespit edilmesi ve kimlik kartının kontrol edilmesinin ardından yaklaşık 50 Amerikalı otoparkta sıraya girdi. Saldırganların saldırısı sırasında büyükelçiliğin dışında bulunan ve kişisel telsizi aracılığıyla büyükelçiliğin içinde olup bitenden haberdar olan Snow isimli bir büyükelçilik personeli İngiliz Büyükelçisi John Graham'a şu bilgiyi verdi. Saldırganlar tam askeri üniforma giymiş organize bir gruptur ve İmam Hümeyne'nin hareketiyle hiçbir bağlantıları yoktur. Bu arada CIA'dan Howard Hart, Sullivan ve Amerika'nın İran'daki danışman misyonunun başkanı General Philip Kasten tutuklandığı haberini Washington'a iletti. İmam Hümeyne ve geçici hükümet yetkilileri elçilikteki olayları öğrenince kaosa son vermek için hemen olay yerine temsilciler gönderdiler. Başbakanlık ofisi olay yerine gelmesi için Başbakanlık devrim işlerinden sorumlu yardımcısı İbrahim Yezdi'yi görevlendirdi. Bu arabanın kaputunun üzerine çıkarak elindeki hoparlörle silahlı kişileri ve olay yerindeki kalabalığı dağıtıp olay yerinden uzaklaşmaya çağırdı. Bu olaylar yaşanırken imamın bürosu adına Ayetullah Ahmet Cennet'i Graham'a durumu yatıştırmak için Amerikan Büyükelçiliğine adam gönderildiğini temin etti. Peki devrimciler ve imam bu olaya karşı çıktılarsa o zaman şu soru akla geliyor. Saldırganlar kimdi ve emirleri nereden aldılar? Bu konuda çeşitli rivayetler vardır. İlk anlatı Amerikalıların sabahın erken saatlerinde Washington'a gönderdikleri raporlarda duyurduklarıydı. Saldırganların Çin Halk Kurtuluş Ordusu gerillalarına bağlı komünist bir grup olduğu iddia edildi. William Sullivan ve Howard Hart saldırganların büyük ihtimalle sol görüş olduklarını ve bazılarının Filistin üniforması giydiğini bildirdi. Ulusal basında çıkan ilk haberlerde Amerikalıların iddiaları doğrultusunda oldu. Örneğin, İttilaat gazetesi Hicri Şems'e 25 Behmen akşamı Amerikan Büyükelçiliğine saldıranların İran Halk Devrim Muhafızları Örgütü mensupları olduğunu duyurdu. Başbakan Yardımcısı İbrahim Yezdi, militanları sınır dışı etmek için Büyükelçiliğe gittiğinde gazetecilere yaptığı açıklamada olayın faillerinin büyük ihtimalle fedai halk gerillaları olduğunu söyledi. Yezdi, anılarında Tahtacemşehir Caddesi'ne gönderilmeden önce Başbakan Mehdi Bozergan'dan saldırganların muhtemelen halkın bağlılığı gerillalara olan gruplarla bağlantılı olduğunu duyduğunu doğruyordu. Ancak Amerikan Büyükelçiliği belgelerine göre CIA haberi Yezdi'ye geçici hükümetteki bağlantılarından biri aracılığıyla iletti. Bu irtibat görevlisi, Özgürlük Hareketi'ne ve geçici hükümete yakın bir kişi olarak kabul ediliyordu ve CIA ile işbirliği yaparak 100 bin dolar değerinde bir hayat sigortası poliçesi ve yıllık 5 bin dolar emeklilik maaşı alıyordu. Amerikan Büyükelçiliği'nde bulunan bir belgede 25 Behman 1357'de Büyükelçiliğe düzenlenen saldırı sırasında ilgili subayın kendisine ulaşması üzerine Doktor Yezdi'yi arayarak İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun kendisini kurtarması için gönderilmesi konusunda cesaretlendirdiği belirtiliyor. İran Halk Fedai Gerillaları Örgütü ise bu iddiayı hemen yalanladı. Fedai Gerillalar Lideri Ferru Negehdar, "Biz böyle bir emir vermedik," dedi. "Büyükelçiliklere sebepsiz yere saldırmak sorumsuzluktur. Halk fedai gerillalarına ek olarak Halkın Mücahitler Örgütü de 25 Behmen tarihinde öğleden sonra bu operasyona katıldığını reddetti. Suçlanan tüm gruplar olayda yer aldıklarını reddetti ve bilinen veya bilinmeyen başka hiçbir grup operasyonun sorumluluğunu üstlenmedi. Ancak Amerikalılar İran hükümet çevrelerine kendi söylemlerini dayatmaya çalışıyordu. İkinci anlatı ise Amerikalılarınkinin tam tersiydi. Devrim Komitesi kuvvetleri ve dönemin ordu operasyonel karargah komutanı Albay Tevekkülü, bunun sabah ve Amerika tarafından askere müdahaleye bahane yaratmak amacıyla düzenlenen sahte bir operasyon olduğuna inanıyordu. Amerikan filosunun İran kıyılarına yaklaştığına dair raporlar almışlardı. Bu rapordan birkaç saat sonra bir tercüman eşliğinde Sovyet askeri ataşesi önceden randevu almadan Albay Tevekkülü ile görüşmeye gitti ve ona Sovyet yetkililerinden acil ve önemli bir mesaj iletti. Aranan bilgilere göre Umman Denizi ve Fars Körfezi'ndeki Amerikan askeri filosu İran kıyılarına ve sularına yaklaştı. Bu eylem Sovyet hükümetinde endişeye neden oldu ve Amerikan filosunun İran kıyılarına çıkması durumunda Sovyetler Birliği'nin güney sınırlarının güvenliğinin tehlikeye gireceğini ve Sovyetler Birliği'nin kaçırılmaz olarak gerekte her türlü eyleme yapacağını resmi olarak ilan etmeye görevim var. Bu İranlı yetkiliyle Sovyet askeri ateşesi arasındaki görüşme sırasında bir grup militanın Amerikan Büyükelçiliğine saldıracağı haberi Albay Tevekkülü ve tüm general Carney'e ulaştı. İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı geldi. Genelkurmay Başkanı ayrıca radikal solcu militanların Amerikan Büyükelçiliğine silahlı saldırıda bulunduğunu ofisine ateşe verdiler. Amerikan Büyükelçisi ve diplomatlarını vurmayı planladıklarını bildirdi. Amerikan donanmasının İran kıyılarına doğru ilerlemesi ve Amerikan Büyükelçiliğine saldırı düzenlenmesi gibi iki olayın zamanlaması İranlı sivil ve askeri yetkililerin Amerikalıların hazırladığı bir komplonun farkına varmalarını sağladı. Bu komplo olay yerine sevk edilen ordu ve komite güçlerinin ilan ettiği pozisyondu ve saldırganları elçilikten çıkardılar. Üçüncü anlatıda ise Halk Devrim Muhafızları örgütü içindeki keyfi bir grubun örgütün resmi karargahı ile koordinasyon sağlamadan saldırıyı planladı ve gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu görüşten hareketle Eşref Dehgani liderliğindeki bir grup fedai gerillaların tanınmış liderleri Ferru Negahdar ve Mehdi Fetahpur'u uzlaşma yapmakla suçladı ve bu temelde bağımsız olarak bu eylemi gerçekleştirmeye karar verdi. Dehgani ve takipçileri daha sonra ana örgütten ayrılarak İran halkının kurban gerillaları Çafka adında yeni bir grup kurdular. Fedai gerillalar örgütünün ana gövdesi bu karardan haberdar olmadığı için hemen bir açıklama yaparak olayla hiçbir ilgilerinin olmadığını yalanladı. Bu arada yazar ve gazeteci Muhammed Kayıt ile olaya tanık olan bir kişinin konuşması bazı ipuçları veriyor. İsmi açıklanmayan tanık şunları söylüyor. Tahran Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Büyükelçiliği ele geçirmek için gönderildiğimiz gün şu anda Almanya'da yaşayan ve birkaç gün önce Habaş Şubesi'nin Filistin kamplarından yeni dönen arkadaşlarımdan biri kararların alındığı odadan çıktı ve bana ve birkaç kişiyi Büyükelçiliğe gitmemiz gerektiğini söyledi. Yaklaşık 20 ila 25 kişi kadın ve erkek bir minibüse binip Büyükelçiliğe doğru yola konulduk. Yolda bir arkadaşım bana amacın Sullivan'ı rehin almak olduğunu söyledi. Sonra diğerlerine dikkatli olun, hepimiz öldürülebilirsiniz dedi. Büyükelçiliğe vardığımızda minibüsü doğu tarafına park ettik ve birkaç kişi daha vardı ve ben kendimizi ana kapının önüne konumlandırdım. Şimdi baştaki soruya dönelim. 25 Behman 1357'de Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğine kim saldırdı? Kesin bir kanıt bulunmamakla birlikte Eşref Dehkane Koro'nun anlatısındaki bazı ayrıntıların ilk görgü tanıklarının ifadeleriyle örtüşmeki göz önüne alındığında bu saldırının aynı grup tarafından gerçekleştirilmiş olma ihtimali yüksektir. Ancak bu olayın ardından yayınlanan belge ve anıların Amerikan Merkezli İstihbarat Teşkilatı'nın CIA'nın geçici hükümetin bazı grupların keyfi eylemleri konusundaki kaygılarının farkında olduğunu gösterdiğini belirtmekte fayda var. Saldırı sonucunda Amerikan Büyükelçiliğine ait istihbarat belgelerinin önemli bir kısmı saldırıdan önce imha edildi. Bazargan hükümetiyle Özgürlük Hareketi'ndeki CIA bağlantılı kişiler doğrudan çatışmadan kaçınmaya çalışıyorlardı. Ancak devrimin zaferinden sonraki durum yalnızca örgüt ve uyarılarla kontrol altına alınabilecek kadar karmaşıktı. Devrimci liderlerin Amerikan karşıtı tutumları ve Orta Doğu'daki güç dengelerinin değişmesi, Amerikan elçiliğinde uzun süredir devam eden barışın korunamamasına yol açtı. Bütün bu etkenler gelecekte iki ülke arasındaki ilişkileri sonsuza dek gölgede bırakacak daha önemli bir olayın yaşanmasına zemin hazırlıyor. Bugün size anlattığımız hikaye hem sahadaki gerçeği anlatmaya hem de çeşitli medya kuruluşları tarafından defalarca dile getirilen karmaşıkları açığa çıkarmaya çalışan yeni ve farklı bir hikayedir. Podcast'in bizi Roosevelt Caddesi'nin yüksek duvarları ardındaki Amerikan elçiliğinin muhafız odalarına ve sadece birkaç saat sürmesine rağmen yankıları yıllarca süren bir oraya götüren bir hikaye olan bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Amerikan söylemi, geçici hükümetin iddiaları, sözde güçlerin söylentileri ve savak komplo teorisi arasında hala pek çok soru cevapsız kalıyor. Ancak aynı belirsizlikler İran'ın çağdaş tarihinin ne kadar iç içe geçmiş ve olaylarla dolu olduğunu da gösteriyor. Bu bölümde Amerikan Büyükelçiliği'nin ilk kez ele geçirilmesinin ve devrimin zaferini izleyen günlerde yaşanan çalkantılı atmosferin daha net bir şekilde ortaya çıkarıldığını umuyoruz. Gelecek bölümlerde o dönemin tarihi iniş çıkışlarına dair başka hikayeler de anlatacağız. Belki pek duymadığınız hikayeler, ancak onları anlamak, siyasetin ve gücün perde arkasında saklı sırları daha iyi anlamamıza da yardımcı oluyor. Eğer bu hikayeyi ilginç bulduysanız bizimle kalın, başkalarıyla paylaşın ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Belki sizin yardımlarınızla tarihin bu karmaşık bölümünün daha bütünsel bir tablosunu çizebiliriz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast denemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila
21-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.